Ayrım 5. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 125. 5. Kanto Lili Toffler'in Ölümü. 1. Yargıç. Lili Toffler adı size bir şey hatırlatıyor mu? K. Tanık 5. Evet, Lili Toffler çok güzel bir kızdı. Bir tutukluya mektup yazdığı için gözaltına alındı. Tutukluya verilmeden önce ele geçirildi mektup. Lili Toffler sorguya çekildi. Tutuklunun adını vermesini istediler. Sorguyu Boger yönetiyordu. Onun emriyle kömürlük dediğimiz yere götürdüler. Lili Toffler'i çırılçıplak soyup duvarın önüne diktiler. Birkaç kere kurşuna dizecekmiş gibi yaptılar. Yalancıktan emirler verdiler ama öldürmediler. Sonunda Lili Toffler diz çöküp "Öldürün beni!" diye yalvardı. Yargıç, öldürdüler mi? K. Tanık 5, evet. Tanık 6. Kömürlükte bir hücreye kapatılmıştım. Mektup olayına karışan iki tutukluyla birlikte. Lili Toffler de kömürlüğe getirildi. O günlerde sadece bir kere gidebildim helaya. Bize bakan tutuklulardan Jacob yardım etti. Giderken Jacob ansızın bir başka odaya soktu beni. Kapıdaki çatlaktan Lili Toffler'i gördüm. Boger helaya götürüyordu onu. İki el ateş edildiğini duydum. Boger çıktı. Kızın yerde yattığını gördüm. Ölmüştü. Öteki iki tutuklu da daha sonra Boger tarafından öldürüldüler avluda. Yargıç, sanık Boger, bu olay hakkında bir diyeceğiniz var mı? Sanık 2, Lili Toffler'in öldürüldüğü doğrudur. Siyasi şubede daktil olduğu için devlet sırlarını biliyordu. Bu yüzden tutuklularla ilişki kurması kesin olarak yasaktı. Öldürülmesine ben karışmadım. Jacob onun ölümünü duyunca sarsıldı, ağladı. Ben de onun kadar sarsıldım. Yargıç, mektupta ne yazılıydı söyleyebilir misiniz? Sanık 2, hayır. Yargıç, mektupta ne yazılıydı söyleyebilir misiniz? K. Tanık 5, Lili Toffler bütün o görüp geçirdiklerinden sonra yaşamalarının mümkün olup olmayacağını soruyordu. Daha önce gönderdiği notu alıp almadığını da soruyordu arkadaşına. Ayrıca duyduğu bazı iyi haberleri de bildiriyordu. Avukat, tanık bu bilgiyi nereden edinmiş? K. Tanık 5, Lili Toffler'le arkadaştım. Aynı blokta kalıyorduk. Bana bu mektubun sözünü etti. Zaten daha sonra gördüm mektubu. Kampta kayıt bürosunda çalışıyordum. Lili Toffler'in ölüm belgesi büroya geldi. Mektupta o belgeye ekliydi. Yargıç, mektubun kime gönderildiğini biliyor muydunuz? K. Tanık 5, evet. Yargıç, Lili Toffler adını açıkladı mı onun? K. Tanık 5, hayır, tutuklular avluya toplandı. Lili'nin o kimseyi göstermesi istendi. Çok iyi hatırlıyorum, Lili arkadaşının önünde durdu, gözlerinin içine baktı, sonra tek kelime bile söylemeden geçip gitti. Avukat, siz de yoklamalarda bulunmak zorunda mıydınız? K. Tanık 5, evet. Avukat, yoklama nerede yapılıyordu? K. Tanık 5, mutfak barakalarının önündeki alanda. Avukat, nasıl bir yerde alan? K. Tanık 5. Sağda dar ağaçlarının ötesinde irtibat şefine ait olan küçük gözcü kulesi vardı. Tahtadan yapılmıştı ama boyayarak taşa benzetmeye çalışmışlardı onu. Damında bir rüzgar gülü vardı. Tutuklular blokların arasındaki yolları doldurdular. Lili Toffler hepsinin önünden geçirildi. O gün mutfağın damına koca koca harflerle yazılmış yazıları okudum. Özgürlüğe bir tek yoldan varılır. O yolun üstünde de itaat, çalışma, temizlik, namus, doğruluk ve vatan sevgisi vardır. Yargıç, mektubun gönderildiği tutuklunun kim olduğu anlaşıldı mı? K. Tanık 5, hayır. 5. Kanto, Lili Toffler'in Ölümü 2. Sayın Tanık, siz o sırada kampın tarım işlerine bakıyordunuz. Lili Toffler tutuklu olarak sizin yönetiminiz altında bulunan bürolardan birinde çalışıyordu. Lili Toffler'in işi neydi? Tanık 1. Hatırladığım kadarıyla sekreterlik yapıyordu galiba. Yargıç, siyasi şubeden mi gelmişti? Tanık 1. Şu anda hatırlamıyorum. Bizim işimizin kampla doğrudan doğruya bir ilişkisi yoktu. Biz iktisadi büroya bağlıydık. Kauçuğun savaş endüstrisinde önemli bir yeri vardı. Benim görevlerim tamamen bilimseldi. Yargıç, Lili Toffler'in gözaltına alınışı hakkında neler biliyorsunuz? Tanık 1. Bir mektupla ilgiliydi galiba. Yargıç, Lili Toffler bu mektup yüzünden mi gözaltına alındı? Tanık 1. Galiba mektubu kampa gönderilen havuçların arasında bulmuşlar. Yargıç, havuçlar ne amaçla yetiştiriliyordu? Tanık 1. Tıbbi şube için yetiştiriyorduk. Yargıç, ne amaçla? Tanık 1. Herhalde hastalara yiyecek olarak verilsin diye Profesör Kloberg emretmişti. Yargıç, Profesör Kloberg'in çalışmaları hakkında ne biliyorsunuz? Tanık 1. İlaç endüstrisi için araştırmalar yapıyordu. Yargıç. Ne gibi araştırmalar? Tanık 1. Bilmiyorum. Bütün bildiğim, kampın çeşitli endüstrilerle işbirliği yaptığıydı. Tutuklular bazı fabrikalarda çalışıyordu. Savcı. Sizin büro hangi endüstriyle işbirliği yapıyordu? Tanık 1. Biz, IG Farben'in buna fabrikasına bağlıydık. Savaş üretimine katkıda bulunuyorduk. Savcı. O fabrikalar kurulurken gerekli emeğin tutuklular tarafından karşılanacağı düşünülmüştü. Bunu biliyor muydunuz? Tanık 1. Evet, biliyordum. Savcı. Fabrikalarda çalışan tutuklulara ücret veriliyor muydu? Tanık 1. Tabii. Savcı. Belli bir ücret veriliyordu. Ne kadar veriliyordu? Tanık 1. Usta bir işçi 4 mark alıyordu günde. Ötekiler de 3'er mark alıyorlardı. Savcı. Günde kaç saat çalışıyorlardı? Tanık 1. 11 saat. Savcı. Ücretler kime ödeniyordu? Tanık 1. Kamp idaresine, tutuklulara bakmak da kamp idaresinin göreviydi. Savcı. Tutukluların beslenmesi nasıldı? Tanık 1. Benim bulunduğum fabrikada iyi besleniyorlardı. Savcı. Tutukluların son güçlerine kadar çalıştırılıp sonra öldürüldüklerini bilmiyor muydunuz? Tanık 1. Ben onlar için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bizim fabrikadaki tutukluların her gün kamptan işe gelip giderken kilometrelerce yol yürüdüğünü gördükçe içim sızlardı. Yanımızda çalışan işçilerin daha iyi şartlarda yaşaması için elimden geleni yaptım. Hepsine sağlam kunduralar verdirttim. Savcı, fabrikanızda kaç tutuklu çalışıyordu? Tanık 1. 500-600 arası. Savcı, işçilerin durmadan değiştiğini fark etmediniz mi? Tanık 1. Ben hepsi için elimden geleni yaptım. Savcı, hastalık olayları görüldü mü? Tanık 1. Tabii bazı hastalıklar görüldü. Ayrıca kamptaki salgın hastalıklardan da haberim vardı. Savcı, viziteye çıkanların bir daha dönmemesi dikkatinizi çekmedi mi? Tanık 1. Hayır, işçi sayısında bir azalma yoktu. Savcı, tutuklulara eziyet edildiği konusunda bir şeyler duydunuz mu? Tanık 1. Evet, duydum. Savcı, ne duydunuz? Tanık 1. Dövüldüklerini duydum. Yargıç, kimler tarafından? Tanık 1. Bilmiyorum, kendim görmedim, sadece duydum. Savcı, kampta insanların toptan yok edildiğini biliyor muydunuz? Tanık 1. İnsan orada 3 yıl kalınca bazı şeyler duyuyor tabii. Evet, kampta neler olup bittiğini biliyorduk ama sonraları rakamları duyunca inanamadım. Savcı, ölüme gönderilenleri gördünüz mü? Tanık 1. Ya bir ya iki kere gördüm. Savcı, buradaki sanıklar arasından kimseyi tanıyor musunuz? Tanık 1. Bazılarını tanıyorum. Daha çok yöneticileri. Bazen eğlenmek, vakit geçirmek için kulüpte otururduk. Savcı, bugün hükümet danışmanısınız. Savaştan sonra sivil hayata dönüldüğünde o insanlarla yeniden karşılaşmadınız mı? Tanık 1. Belki bir ikisiyle karşılaşmışımdır. Savcı, karşılaştığınızda o zamanki olaylardan söz açtınız mı? Tanık 1. Sayın savcı, biz o zaman savaşın kazanılmasıyla ilgileniyorduk sadece. Savcı, mahkeme bu konuyla ilgili 3 tanık çağırmıştı. Bu tanıklar kampla işbirliğinde bulunan fabrikalarda yöneticilik yapmışlardı. Tanıklardan biri kör olduğuna dair bir belge gönderip gelemeyeceğini bildirdi. İkinci tanık da bel kemiğindeki bir kırık yüzünden gelemiyor. Sadece yönetim kurulunda başkanlık yapmış bir tanık gelmiş bulunuyor. Sayın tanık, siz hala o zamanlar tutukluları işçi olarak çalıştırmış fabrikalardan birinde misiniz? Avukat, itiraz ediyoruz. Bu sorunun bir tek amacı var. Endüstrimize karşı güvensizlik yaratmak. Tanık 2, artık çalışmıyorum. Savcı, emekliye mi ayrıldınız? Tanık 2, evet. Savcı, aldığınız emekli maaşı yılda 300 bin markı buluyor mu? Avukat, bu soruya itiraz ediyoruz. Savcı, şatonuzda yaşıyorsunuz. Adını değiştiren şirketlerinizin işleriyle de ilgilenmiyorsunuz artık. Vakit geçirmek için ne yapıyorsunuz? Tanık 2. Porselen ve gravür koleksiyonu yapıyorum. Ayrıca halk sanatından örnekler de topluyorum. Avukat, bu gibi soruların duruşmamızla en ufak ilgisi yok. Savcı, siz tutukluların işçi olarak fabrikaya alınmasından sorumluydunuz. Çalışamayacak durumda olan tutuklular konusunda şirketinizle kamp idaresi arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşma hakkında ne biliyorsunuz? Tanık 2. Hiçbir şey bilmiyorum. Savcı, mahkemenin elinde bazı haftalık raporlar var. Bu raporlarda çalışamayacak duruma gelmiş tutukluların adları yazılı. Tanık 2. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Savcı, tutukluların fiziki durumları ilginizi çekmedi mi? Tanık 2. Ben zaten o işçilerin fabrikaya alınmasına karşı koymuştum. Hem toplumsal hem de siyasal bakımdan güvenilir insanlar değillerdi. Savcı. Mahkemenin elinde bazı belgeler var. Bu belgelerde kamp idaresiyle sizin şirketiniz arasındaki yararlı bağlılıktan söz ediliyor. Raporlardan birinde şunlar yazılı. Yemekte karşılaştırıldığına göre mükemmel kamp düzeninde uygulanan ölçüler bundan sonra buna şirketinde de uygulanacaktır. Sayın tanık, bu ölçüler nelerdi? Tanık 2. Ben sadece görevimi yapıyordum. Devletin isteklerini yerine getirmekten başka bir amacım yoktu. Savcı. Sayın tanık, neden daha açık konuşmuyorsunuz? Bir başka tanık kamptaki sömürü düzenini açıkça ortaya koydu. Bunun doğru olduğunu söylemekten niye kaçınıyorsunuz? Sayın tanık, siz ve büyük şirketinizin öteki yöneticileri sayısız kurbanlar vererek sonsuz kârlar elde ettiniz. Avukat, itiraz ediyoruz. Savcı, unutmayın, bu şirketlerin varisleri büyük servetlere kondular, şimdi de yayılma dönemi diye adlandırılan yeni bir döneme girmeye hazırlanıyorlar. Avukat, bu itirafların tutanaklara geçirilmesini istiyoruz. 5. Kanto, Lili Toffler'in ölümü 3. Yargıç, Lili Toffler'in gözaltına alınması konusunda ne biliyorsunuz? Tanık 1, pek bir şey bilmiyorum, götürüldüğünü hatırlıyorum sadece. Ne olduğunu sordum. Sorguya çekilecek dediler. Sonra da öldürüldüğünü duydum. Yargıç, kim öldürdü? Tanık 1, bilmiyorum, orada değildim. Yargıç, siz o sırada Tuğgeneraldiniz. Yanınızda çalışan işçilerin biri götürülünce duruma el koymadınız mı? Tanık 1, niye götürüldüğünü tam olarak bilmiyordum. Yargıç, öğrenmek gereğini duymadınız mı? Tanık 1, karışmaya yetkim yoktu. Yargıç, ama götürülen işçilerinizden biriydi, önemli savaş üretiminde ihtiyacınız olan biri. Tanık 1, Lili Toffler vasıfsız bir işçiydi. Yargıç, sayın tanık, siyasi şubedekiler rütbece sizin altınızdaydılar. Bu saldırıya niye izin verdiniz? Tanık 1, sayın yargıç, o sırada herkes için geçerli bir kural vardı. Tutuklulara yardım ederken dikkatli olmak. Bir noktadan ileriye gitmek mümkün değildi. Yargıç, Lili Toffler'in mektup yazdığı tutukluyu tanık olarak çağırıyoruz. Sayın tanık, nasıl oldu da siz ölmediniz? Tanık 9. Lili Toffler kömürlüğe götürüldükten birkaç gün sonra beni de götürdüler. Lili'nin beni ele verdiğini sandım. Ama başkalarıyla birlikte rehine olarak götürmüşlerdi beni. Lili her sabah ve her gün öğleden sonra bir saat ayakta duruyormuş. Bu süre içinde Boger, tabancasını hep şakağında tutuyormuş Lili'nin. 4 gün sürdü bu. Sonra 50 tutukluyla birlikte kurşuna dizilmeye götürüldüm. Bu arada hep mektubun bana yazıldığını öğrendiler sanıyordum. Bizi soyup koridora aldılar. Daktilonun listede numaramın yanına bir çarpı işareti koyduğunu gördüm. Kağıt üzerinde ölmüştüm bile. Tutuklular avluya götürülüp kurşuna dizildiler. Yalnız nedense 2 kişi bırakıldı. Biri bendim. Koridordayken ansızın Jakob geldi yanıma, beni avluya götürdü. Kurşuna dizileceğim sandım. Ama Jakob üst üste yığılmış ölüleri gösterdi bana. Mektubu kampa getiren 2 tutuklu en üstte yatıyordu. Biraz ötede Lili vardı. Kalbine 2 kurşun yemişti. Jakob'a sordum, kim öldürdü diye. Boger dedi. Yargıç, sanık Boger, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sanık 2, hayır, teşekkür ederim. Yargıç, Lili Toffler'in nereli olduğunu biliyor musunuz? K. Tanık 5, Lili'yi ne zaman görsem nasılsın Lili diye sorardım. İyiyim derdi, ben her zaman iyiyim. 5. ayrımın sonu sayfa 145.